Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Efendim, Gül Sohbetleri programımızın Hazreti Musab bin Umeyr konulu sunumumuzu biz 26 bölümünü nihayetlendirdik. 27. bölümüyle yeniden beraberiz. Hepimize hayırlar getirmesi, Hazreti Musab bin Umeyr'in güzelliğinden güzelliği devşirerek hayatımızı güzelleştirme arzusuyla tekrar her birinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor ve kaldığım yerden hemen mevzuya girmek istiyorum. Efendim, bundan önceki bölümde hatırlayacak olursanız muhabbetin tam doruğuna çıkmış zamanımız dolmuştu. Musab bin Umeyr'in o güzel faaliyeti programlamasıyla yapmış olduğu çalışmaların tabii sonucu olarak 75 Müslüman Akabe mevkiinde, Medineli Müslüman Akabe mevkiinde Peygamber Aleyhisselam'ı bekliyordu. Burada kalmıştık. Daha önce de zaman zaman ifade ettiğim gibi geriye doğru özetleme imkanım yoktur. Çünkü her bölümde özet verecek olsam zaten bütün programlar özetle geçer. Büyük bir heyecanla, muhabbetle Resulullah Aleyhisselam'ı bekliyor 75 Müslüman. Gecenin karanlığı, gece yarısı geçe. Akabe mevkii. Ve çıt yok. Gönüller gümbür gümbür. Yürekler konuşuyor. Ama zaman durmuş sanki. Gelmiyor sanki. Resulullah Aleyhisselam bekliyorlar. Ve nihayet sessizliği yutan bu gece içinde yürekleri iki cihan güneşi için çarpan bu seçkin Müslüman topluluk nihayet aradığını, beklediğini ufukta gördü. Şimdi Resulullah'ın Akabe'ye gelişini anlatan Medineli sahabeler, o rivayetlere tek tek girecek olsam sadece 4-5 tane bölüm Resulullah'ı ilk görme sahnesine ayırmam gerekir. Benim konum, yani Musab çerçeveli olduğu için onlara şimdi giremiyorum. Ama sadece bir genel başlık kullanayım. Aleyhisselam'ın nurdan bir avize gibi ortalığı aydınlatarak gelmesi, o yanık yürekleri, aşkıyla atan yürekleri daha bir aşka getirir. Ama bir yandan da Subhanallah derler. Bu aydınlık, herkes onu görürse, müşrikleri görürse zarar verirler. O an için düşünemiyorlar. Allahu Teala nasipli insanlara gösteriyor Resulullah'ın o mübarek nuru şerifini. Onu öyle net görüyorlar ki gecenin karanlığı. Resulullah çok net, bütün yüz hatlarıyla gayet net görüyorlar. Çünkü Aleyhisselam da onları öylesine net görüyor. Yanında Hazreti Abbas amcası var. Hiç kimseyi bekletmeyen gönüller sultanı. Onları da çok fazla bekletmemiş. Ortam oluşunca karanlığı yararak yanlarına geliyor. Yani karanlık aydınlanarak geliyor daha doğrusu. İki cihan güneşi her birine tek tek bakarken öyle güzel tebessüm ediyordu ki, bu tatlılığı hiçbir şey ifade edemez. Ben de anlatamam. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey bilmiyoruz. Bütün arzumuz, güzel ameller işleyerek, muhabbetle donanmış bir vaziyette, kalbi selim sahibi olarak, ahirette aleyhisselamı görmek, ona komşu olmak. Ama biz bakalım bunlar ne yapıyorlar? Hepsinde heyecan dorukta. Ve ne zamandır bir kere olsun görsek diye aşkıyla, ateşiyle yandıkları peygamber, nihayet karşılarında. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler sultanı, kainatın efendisi, Allah'ın sevgilisi, Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yanlarındaydı işte. Görmüşlerdi nihayet. Görmüşlerdi işte. Bu an hiç bitmesin istiyorlardı. Zaman geçmesin. Bu hep böyle kalsın. Resulullah aleyhisselam o karanlık gecede ortalığı aydınlatan tebessümüyle öyle güzel görünüyordu ve öyle güzeldi ki nefeslerini tutmuşlar ona bakıyorlardı. Daha önce de söylediğim gibi karanlık geceyi nuruyla öyle bir aydınlatmıştı ki bunu sadece nasipli olanlar görebiliyorlardı. Her biri Resulullah Aleyhisselam'ı görmenin mutluluğu ile öyle bir havaya girdi ki artık ondan başka hiçbir şey göremiyorlardı. Sadece o vardı burada. O vardı ve onunla beraberlerdi. Gönüller bir başka akmıştı gönüller sultanına. Bir başka nur devşirmeye başlamışlardı nurun kaynağından. Bir başka güzel nurlanmışlardı o nur ile. Evet, nur ile nurlanmak. Gönüller sultanının gönlünde yer edinmek. Karanlıklar aydınlanmıştı artık. Nuru görmüşlerdi çünkü. Nurla nurlanmışlardı. Biraz düşünseniz bu sahneyi. Peygamberimizle beraberler. Akaba mevkiindeler. Gece yarısını geçmiş. Ortalık karanlık. Ama bunlar birbirlerini net görüyorlar. Nasıl anlatılır ki yani? Siz gelin buyurun. Gelin mikrofon başına anlatın bakalım. Bu nasıl anlatılır? Nasıl tasvir edilir? Yaşanır bu. Yaşatsın Rabbim. Yaşatsın Rabbim. Akabe mevkiinde çok şey yaşandı. Çok şey yaşandı orada. Onca sahabe, yani gözler, gönüller Resulullah'a kilitlenmiş, her hareketi kayda alınıyor. Nefesi kayda alınıyor. Ve bir haz veriyor. Bir muhabbet veriyor. Bir gönül sohbeti önce. Bir sükut sohbeti. Bir bakış sohbeti. Bir alış sohbeti. Bir dalış sohbeti. Aleyhisselam onlara selamladı. Hoş geldiniz dedi. Hal hatır sordu. Sonra da amcasına baktı. Evet, amcası Hazreti Abbas'a baktı radıyallahu anh. Hazreti Abbas radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhisselamı yanında ondan beraber. Şimdi normalde Akabe'nin tamamen işlenmesi lazım ama tamamını işleyecek olsam Hazreti Musab geri planda kalacak. Akabe önemli mutlaka. Ama benim dersim Akabe dersi değil. Musab'ın Akabe'ye getirdiği güzelliktir. Akabe güzel de yani Akabe'ye getirdiği güzel insanlar. Dolayısıyla sadece o kısma giriyorum. Önce Hazreti Abbas amca konuşuyor. Ben onu şöyle bir özetleyeyim. Yani siz buraya gelip benim kardeşimin oğluyla görüşerek onu yurdunuza, ülkenize götürmek istediğinizi öğrendim. Eğer başınız sıkıştığında, zor durumda kaldığınızda onu müdafaa etmekten vazgeçme gibi bir şeyiniz varsa yol yakınken bu işe girmeyin. Bu zannedildiği gibi basit bir dava değil. Öyle bir yükün altına giriyorsunuz ki bir yanda cennet var ama hemen yanında cehennem de var. Eğer bunu, bu sorumluluğu kaldıramayacaksanız şimdiden bu işe girmeyin. Benim verdiğim özettir yalnız. Bu daha güzel şeyleri söylüyor Hazreti Abbas amca radıyallahu anh. Esad bin Zürare dayanamıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. İzin var mı ki amcanıza cevap vereyim? İzin var mı? Ya işte Musab'ın talebesi. Eğitim almış. Şak diye cevap vermiyor. Resulullah'a soruyor. Aleyhisselam. Evet diyor. Ancak incitici, kırıcı olmaksızın cevap veriniz. İncitici, kırıcı olmaksızın cevap veriniz. İnceliği görüyor musunuz? Aleyhisselam akrabayla iyi geçinin demiyor sadece. O iyi geçiniyor. Ve herkesin de iyi geçinmesini istiyor. İlk mülakatta bile itici, kırıcı olmaksızın cevap veriniz diyor. Ve Hazreti Esad bin Zürare yine mevzum Musab olduğu için, yani kısa özetliyorum yine, o gidiş yaparken ey Resulullah Aleyhisselam yanında bize söz dokunduran adam diye başlıyor. Bize söz dokunduran adam. Biz mi yani sıkıştığımızda onu yalnız bırakacağız? Allah'a yemin olsun, içimizden bir teki bile sağ kaldığı sürece ona bir zarar gelmeyecek. Bizim başımız onun başınıza fedadır. Kanımız kanına fedadır. Malımız ona fedadır. Canımız ona fedadır. Ailemiz ona fedadır. Her şeyimiz ona fedadır. Ve biz bu sözümüzde duracağız. Bunu siz de göreceksiniz. Ben yine özetledim. Burada Hazreti Musab sadece şahıslara bakar. Yani tavır yerindeyse hadiseyi, Medine tarafını Aleyhisselam karşısında yönetir yani biraz bunu. Ama bakışıyla burada yönetir. Onlara o eğitimi vermiş ve kimin neyi söyleyeceğini, ne kadar söyleyeceğini iyi bildiği halde yer yer bakışlarıyla onları yine de kontrol altında tutar. Bu önemli. Çünkü bazen muhabbetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, bazen bile coşkudan yersiz bir cümle ağızdan çıkar ve tamiri mümkün olmayan yaralar açabilir. O yüzden hangi Medineli söz alırsa bir gözü hep Musab bin Umeyde'dir. Yönetiyor işi. Gözden, kalpten yönetiyor. İşte bu yönetim içerisinde o seçkin insanlar, efendim, her biri ey Allah'ın Resulü, Allah'ımıza hamdolsun ki bize İslam nimetini nasip etti. Allah ve Resulüne iman ettik, putperestlikten kurtulduk. Yine Allah'a hamdolsun ki burada senin mübarek zatını, cemalini görmeye Rabbim bize nasip etti. Ey Allah'ın Resulü, geldik işte, hazırız. Noktada virgül koyayım, biraz geri gideyim. Hatırlayacak olursanız, üzerinde durulması gereken aslında bir konudur bu. 6 kişiyle görüştüğünde Aleyhisselam, onların iştiyakını, aşkını görünce ben sizinle gelsem demişti. Tabii şartlar gidememişti. 12 kişiyle görüştüğünde ikinci sene sizinle gelsem demişti. Şimdi 75 kişi var. Gel artık diyorlar ey Allah'ın Resulü. Gel artık, gel aramıza gel. Çünkü o içlerinde, işlerinde, aşklarında, aşklarında, artık hayatlarındadır. Şimdi fiilen istiyorlar, gel artık diyorlar, aramıza gel. İşte bu gel kısmı Öylesine bir davet değil bu. Hayatını hayatına vakfetme faaliyetidir bu. Öylesine bir gel değildir bu. Basit bir şey değildir bu. Gel derken bu gel içerisinde müthiş ve muazzam bir yapılanmayı görürüz. Gel. İste istediğini diyorlar. Ey Allah'ın Resulü. İste istediğini, emret, yapalım ne yapmamız gerekiyorsa. Ey Allah'ın Resulü. İste bizden istediğini. Ve Peygamber aleyhisselam onlara döner. Sizden iki şey istiyorum der. Buyur ey Allah'ın Resulü. Biri kendim için, biri Rabbim için. İste istediğini ey Allah'ın Resulü. Biz hazırız. Rabbim için istediğim şey şudur ki, ona iman edeceksiniz. Ona hiçbir şey şirk koşmayacaksınız, ortak koşmayacaksınız. Ona kulluk edeceksiniz. Evet. Kendim için istediğim şeye gelince, benim Allah'ın Resulü olduğuma iman edeceksiniz. Beni ve ashabımı barındıracaksınız. Bana ve ashabıma yardımcı olacaksınız. Kendinizi ve ailenizi savunduğunuz ve koruduğunuz şeylerden ben başta olmak üzere ashabımı da savunup koruyacaksınız. Hanımlarınızı, çocuklarınızı savunup koruduğunuz gibi beni de savunup koruyacaksınız. Ben bu sözü verirseniz sizinle biat edeceğim. Tabii biraz daha biz özet geçtik. Arkasından da ey Allah'ın Resulü diyorlar. Sen ne diyorsan biz ona hazırız. Seni hak, din ve kitapla gönderen Allah'a yemin olsun ki kendi canımızı, çoluk çocuğumuzu savunduğumuzun üzerinde seni savunacağız. Ne istersen iste, ne emrin varsa emret, biz hazırız. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Hırsızlık etmeyeceksiniz. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Hiçbir kimseye hiçbir şekilde iftira atmayacaksınız. Hiçbir işte bana karşı gelmeyeceksiniz. Bu şartlarda sizinle biat ederim. İçinizden her kim ahdine vefa gösterir, sözünde durursa, onun ecir ve mükafatı Allah'a aittir. Allah'a, bu Allah davasıdır. Mükafatı Allah'a aittir. Kim sözünü bozarak bunlardan birisini işler de bu yüzden dünyada azaba uğrarsa, bu azap onun için bir kefarettir, temizliktir. İşlemiş olduğu suçu Allah'ın örttüğü kimsenin işi ise Allah'a kalır. Allah dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar, affeder. Evet. Genel manada şartlar bunlar. Aleyhisselam mübarek ellerini uzattı. Her bir sahabe tek tek mübarek elinden tutarak kolaylıkta ve güçlük anlarımızda, sevinçli ve kederli zamanlarımızda, sağlıkta, hastalıkta, her zaman ve her yerde sana tabi olacağımıza, emrine boyun eğeceğimize ve sonuna kadar, ölümüne kadar bu işi üstleneceğimize, kınayıcının kınamasını aldırmaksızın hakkı yaşayıp haykıracağımıza, anlatacağımıza, söyleyeceğimize ve yine Allah yolunda yürürken kınayanların kınamasından da korkmayacağımıza dair yemin ediyoruz diye her bir sahabe, bütün hepsi Peygamber aleyhisselamın mübarek elini tutma şerefine ererek tek tek biat ettiler. Şimdi biat şartlarına takıldığımızdan, biraz onu açtığımızdan şu sahneyi atlamayalım. Resulullah'ın mübarek nur eli uzatılmış. Sırası gelen sahabe geliyor. Onun elini tutuyor. Resul'dan mesajını aldılar Musab bin Umeyr'den. Mesaj teması. Aleyhisselam gecenin karanlığını yararak gelirken selam verdi. Ses teması. O nurlu yüzünü gördüler. Göz teması. Konuştular yakından bir kez daha ses teması. Ve şimdi ten teması, beden teması. Resulullah'ın mübarek elini tutmak, ona dokunmak. İşte biatla biat esnasında tek tek o nur eli tutan her sahabe adeta şarj cihazına takılan, anında şarj olan bir şey gibi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Yani bunu biz yaşamadık ki. Ama şöyle bir hayal ediyorum. Müthiş bir şey olsa gerek. Müthiş bir şey olsa gerek. O mübarek nur ele dokunmak, o mübarek nur eli tutmak. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Bundan daha müthiş ne olabilir ki? Subhanallah. O ele dokundukça yürekleri oynuyor. Söz verirken göz gözeler. Ya eline tutunca yakın mesafe işte. Arada mesafe yok işte. Artık ten temasındalar. Ve gözler gözlerde söz ifadesi var. Ve el tutulmuş vaziyette. Bu şekilde biat ediyorlar. Tabii enerji yükleniyorlar. Zaten aşıklar aşktan daha bir seviyeye çıkıyorlar. Burada atlanmaması gereken bir incelik daha var. 75 Müslüman arasında 73'ü erkek. Ve 73 kişi tek tek bu sözü verdi. Nur ele dokundu. Nur yüzle yakın temasta. Nur gözlerle göz göze geldi. Sıra hanımlara geldi. İki hanım var. Onlar iki olduğu için adlarını vereyim izninizle. Biri Hazreti Ummu Umare Nesibe binti Ka'b, biri de Hazreti Ummu Meni Esma binti Amr. Bunlar da sadece kadın olarak değil, aile yani kocalarla beraber gelmişler. Ama kocaları Resulullah Aleyhisselam'a elini tuttu, biat etti. Sıra hanımlara geldi. Her ikisi de büyük bir heyecanla. Yani kocalarla beraber gelmişlerdi ama erkeklerin biatı esnasında bir kenara çekilmişler, olayı takip ediyorlar. Ama şimdi iş değişti. Aleyhisselam'ın karşısında buldular kendilerini. Her ikisinin de heyecandan kalpleri duracak gibi. 73 erkekle el sıkışan Musafaeddin Aleyhisselam hanımlarla da el sıkışacak, musafa edecek miydi? İlk defa böyle bir şey görüyorlar. İlk defa. Ve İslam gönüllere yayılırken, amellere yayılırken işte bu da var. Büyük bir heyecanla bunu bekliyorlar. Ama bir an nasıl hareket edeceklerini bilemeden heyecandan heyecana giriyorlar. Ne yapmaları lazımdı şimdi? Mübarek elini tutacaklar mıydı onu? Aleyhisselam elini uzatmadı hanımlara. Elini uzatmadı. Onlar zaten Resulullah elini uzatmadan uzatmazlardı. Elini uzatmadı Aleyhisselam. Hanımlara baktı ve şöyle buyurdu. Ben hanımlarla el tutuşmam. Sizlerle söz ile biat alırım. Sizlerle söz ile biat alırım. Aynı şekilde onlar da aynı cümleyi kullandılar. Şunları şunları yapmayacağımıza diye tamam dedi Aleyhisselam. Sizden biatı aldım. İki cihan güneşiyle bu kadar yakın mesafeden konuşmak ve ona biat etmek bu iki hanımı da çok etkilemişti. Saadetin, mutluluğun, aşkın, muhabbetin zirvesine çıkmıştı artık hepsi. İman ayrası berrak yüzleri nurdan bir avize gibi parlıyor. Peygamberler Sultanı ile bu kadar yakından görüşmenin sevinç ve coşkusuyla adeta gözlerinin içi gönülleri de gülüyordu. Ve her biri artık büyük bir dağın içinde olduğunu bir kez daha görmüşlerdi. Onlar büyük davanın büyük insanlarıydı. Akabe biatıyla beraber büyük davanın büyük insanları olduğunu bir kez daha ortaya koymuşlardı. Evet, peygamberler sultanının huzurunda bir başka huzur bulmuşlardı. Fakat sabah olmak üzereydi. Gün aydınlanmadan oradan ayrılmaları gerekiyordu. Muhabbetin en yücesine öyle bir dalmışlardı ki hiçbirisi ayrılmak istemiyordu bu muhabbet gülistanından. Bunu gören iki cihan güneşi tekrar her birini tebessüm yağmuruna tuttuktan sonra selam verip oradan ayrıldı. Giderken sanki onların da gönüllerini alıp götürmüştü. Her biri kimsesiz yetim çocuklar gibi mahzunlaşmışlardı. Bir yandan da nasipli olduklarına şükrediyorlardı. Ağlıyorlardı. Secde ediyorlardı. Hallerine şükrederken nasipsizlere ne kadar da acıyorlardı. Her şey herkese nasip olmuyordu demek. Fakat bu aynı zamanda bir istek işiydi. Bu izzete nail olmak bir gayret işiydi. Çalışıp çabalama işiydi. Ve öyle de olmuştu. Onu görüp onunla yakından konuşma şerefine ermişlerdi. Ama ilk buluşmanın muhabbet ve coşkusu kadar ilk ayrılığın acısı da yüreklerine oturmuştu. Büyük hem de çok büyük bir davanın içinde olduklarını bir kez daha görmüşlerdi. Öyle ya, onlar büyük davanın büyük şahsiyetleriydi. Aleyhisselam'ı her şeyden daha çok sevmek gerektiğini biliyorlardı. Seviyorlardı. Ama şimdi bu bilgiye, bu sevgiye fiiliyat da eklenince, onunla göz göze el ele gelince bir başka yükseliş yaşamışlardı. Bir başka aşk, bir başka muhabbet yaşamışlardı. Ve Hazreti Musab'ın yine böyle ağladığını görürüz. Sorar Esad bin Zürare, "Ey Musab," der, "şu güzel anı, şu en çarpıcı anda ağlamana anlayamıyorum." Hazreti Musab daha bir ağlayarak, "Nasıl ağlamayayım ki? Resulullah'ın o mübarek yüzündeki o güzelliği, o sevinci gördün mü? Görmez olur muyum? Her birimizi tek tek süzerken adeta her birimizi mübarek o nur gözleriyle tek tek kucakladı sanki. İşte o kadar memnun kaldı. Evet ey Musa, ben fark ettim. Her birine tek tek baktıkça dönüp dönüp sana bakıyordu." Musab'ın ağlaması artıyor. Adeta birine bakıyor, dönüyor Musab'a bakıyor. Sanki "teşekkürler Musab, tebrikler Musab, aferin Musab, seni seviyorum Musab, başardın Musab" dercesine. Onun her nazarı yüreğinde volkanlar patlatıyor Musab bin Umeyr'in. Resulullah'ın memnuniyeti karşısında, "Hayatımı ortaya koysam ödeyemem," diyor. "Ey Esad, yardımcı oldunuz siz bana. Hele sen, işin başı sensin. Şu kadar insan geldi Medine'den, Yesrib'den. Resulullah'ın bunlara bakışı, söz verişi. Evet ey Esad, burada benim atladığım çok şey var. Akabe bu kadar değil. Ben Akabe'ye girmiyorum. Biattan sonra o sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, buyur artık. Yesrib sizi bekliyor. Haydi hazırdır," demişlerdi. Aleyhisselam "Allah izin verince inşallah" buyurmuştu ve daha sonra gelecek, önce ashabını gönderecek oraya. Hazreti Musab böyle bir şeyi başarmanın mutluluğu, huzuru ile efendim o önde gelen kabinesiyle hemen bir durum değerlendirmesi yaptı. Gerçekten çok büyük bir iş başarılmıştı. 75 Müslüman bir teki füre vermeden sönündüğü anda efendim hepsi buluşma yerindeydi. Hepsi sakin ve sessiz ve müşriklerin içinden belli etmeden ayrılmışlar, oraya gelmişler. Sabah olmadan herkes kendi geldiği grubuna geriye dönmüştü. Müthiş bir disiplin. İşte Musab başarısı. Esad bin Zürare organizasyonu. Evet. O insanların inceliği. Başarı cidden çok büyük. Tabii burada çok şey var söylenecek. Ancak yani Musab bin Ümer'in yapmış olduğu faaliyetlerin başarısını görüşme noktasında birkaç cümleyle akabede verilen söze bakalım. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağız. Hırsızlık etmeyeceğiz. Çocuklarımızı açlık korkusuyla öldürmeyeceğiz. Yalan dolan uydurarak hiç kimseye iftirada bulunmayacağız. Hiçbir hayırlı işte sana muhalefet etmeyeceğiz. Evet. Tekrar tekrar, tekrar tekrar üzerinde durmamız gereken şeydir. Rabbim için sizden istediğim, ona hiçbir ortak koşmamanız, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. İslam esaslarına göre bir hayat sürmenizdir. Kendim için istediğime gelince, Allah'ın Resulü olduğuma iman ve şahitlik etmeniz, kendi canınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu koruduğunuz gibi beni korumanız, bana sahip çıkmanız. Dikkat ediniz kıymetli dinleyenlerim. Peygamberi metottur bu. Nebevi yöntemdir bu. Allah beni korur. O bana vekildir. Amenna. Ama insan insana ilişki ve iletişimde herkesin görevi yapması noktasında bir zirve duruş görüyoruz. Zirve duruş. Peygamber aleyhisselam onlara bu mesuliyeti, sorumluluğu vermeden önce ne ile karşı karşıya olduklarını hissettirdi, anlattı. Sonra o sorumluluğu verdi. Peki şöyle bir mesajı alsak, kardeş olun diyor. Kardeşlik şuurunu kuvvetlendirin diyor. Dayanışmanızı artırın diyor. Kucaklaşın diyor. Kinleşmeyin diyor. Çekememezlik etmeyin diyor. Cepheleşmeyin diyor. Birbirinize sırt çevirmeyin diyor. Kardeş olun, kardeşliği yaşayın. Akabe bu anlamda bir anttır. Bir taahhüttür, biattır. Allah'a dönüştür. Peygamber'e bağlanış. Günahlardan vazgeçiş. Hayırlara koşuş. Dayanışma içinde İslam'ı yükseltmek için yürekten verilmiş mümin sözüdür Akabe. Akabe, yeni Müslüman olan Medineli Ensar'ın, ki ilk defa kullanıyorum bu kelimeyi şimdi, Mekkeli mazlum Müslümanlara ruh ve gönüllerinden uzattıkları davet köprüsüdür. Akabe, kendi canları, aile yakınları ve malları gibi Allah'ın Resulünü kucaklayıp koruma altına almalarına ilişkin verilen ensar sözüdür. Akabe, bir avuç Müslümanın Allah ve Resulü yolunda, İslam uğrunda sevdikleri mallarının ve canlarının felaketlerle karşılaşmasını, hatta bütün onların elden çıkmasını bile göze alacak büyük bir dava günüdür. Akabe, İslam tarihinde büyümenin, kuvvetlenmenin, teşkilatlanmanın sembolü olan hicretin temelidir. Akabe biatları hicret ağacının köküdür. Akabe, mevki itibariyle Mekke'ye yakın olmasına rağmen manen Medine'dir ve Mekkelilerce ezilen Müslümanları Medine'ye çağıran sesin, nefesin adıdır. O zaman biz de haykırıyoruz. Kolaylıkta ve güçlükte, sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, her zaman ve her yerde Allah ve Resulüne itaat edeceğiz. Nerede olursak olalım her zaman da her yerde hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda yürürken kınayanların kınamasından da korkmayacağız. Evet. Hiçbir bahanemiz olmayacak İslam'ı yaşama noktasında. Hiçbir bahanemiz, amamız, fakatımız olmayacak. Şikayetçi de olmayacağız sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızda. İşte Musab'ın verdiği eğitim budur. Onlar Musab bin Umer'in tebligatı ile iman ettiler ve Aleyhisselam'ı yine Musab bin Umer vasıtasıyla tanıdılar. Aynı şekilde onun vasıtasıyla Resulullah'ı sevdiler ve yine onunla beraber gelip Akabe'de Peygamberimizle görüştüler. Sevgileri, muhabbetleri kat be kat arttı. Vaktimiz olsa da Akabe ashabı dediğimiz bu 75 seçkin sahabeyi tek tek anlatsak, konuşsak. Ancak biz burada bu noktayı koyacağız. Bu biatlardan sonra bunlar henüz daha Mekke'deler. Musab bin Umeyr ertesi gün uygun bir zamanda Resulullah'ın yanına gidecek. Aleyhisselam'la görüşecek. Aleyhisselam onu bağrına basacak. Ona dua edecek. Onu tebrik edecek. Başarısını kutlayacak. Sahabelerine örnek gösterecek. Arkasından bir kez daha soracak. Evine ve annene gittin mi ey Musab? Henüz hayır ey Allah'ın Resulü. Evet. Artık hicret izni verilmiştir. Musab bin Umeyr de hanımını alacak. Artık Medine'ye götürecek. O yüzden Resulullah talimatıyla önce annesinin yanına gider. Şimdi kalan süremiz içerisinde bu sahnede görelim. Görebildiğimiz kadar ve artık hicret ile bu noktayı koymaya çalışalım. Normalde Hazreti Musab radıyallahu anh bunca yoğunluğu arasında ailesini yani annesini, kardeşlerini asla ihmal etmiyordu. Mekke'ye gelmişken yine annesiyle konuşmak istedi. Tabi Aleyhisselam da bu talimatı verince belki Resulullah'ın duası vardır. Belki bu sefer anacığımın gönlünü alırım. Belki İslam ile şereflenmesine vesile olurum diye evinin yolunu tuttu. Ve kapıyı çaldı. Endişeyle, merakla. Tabi anne merakla kim o diye sorunca benim anne Musab. Musab mı? Büyük bir sevinçle dışarı çıktı. Geldin mi oğlum? Geldim annem. Geldim annem. Ama kadıncağız biraz şüpheli. E şimdi geldim annem diyor ama önce bana mı geldin yoksa ona mı gittin? Takmış kadın. Nasip işi. Nasip. Elbette ki önce ona gittim annem. Annenden daha kıymetli mi o zat? Onunla hiç kimse ölçülemez annem. Annen de mi? Hiç kimse dedim ya. Tabii kadın şaşırıyor. Önceleri bu evin en şerefli ferdiyken gidip ona tabi olarak arayı açtın. Şimdi de bütün ipleri koparmaya gelmiş gibisin ey Musa. Kadın anlıyor işi. Çünkü kadın takip ediyor gelişmeleri. Duydu her şeyi. Akabe de duydu kadın. Sen benim annemsin. Senden nasıl koparım ben? Koptun işte. Anne. Anneciğim. Senin gibi bir kadın nasıl olur da hiçbir şeye yaramayan putlara tapar hala anlamıyorum. Bunca insan, bak etrafına, bunca insan İslam ile şereflendi, putlardan kurtuldu. Sen hala putçulukta ısrar ediyorsun. Allah ve Resulüne iman etme zamanın gelmedi mi artık annem? Ya sen? Ne zaman döneceksin anne evine? beni evden atan, evlatlıktan, mal varlığından reddeden sizlersiniz ama. Neden geldin öyleyse? Sen benim annemsin dedim ya. Yesrib'de bunca insan benim vesilemle İslam'a girip Müslüman oldu. Ama burada kendi annemi anlatamıyorum. Bana bir şeyler anlatmaya çalışacağına gönlümü almaya çalış. Buraya bunun için geldim ya. Putlarımıza dönecek misin sen onu söyle. Allah ve Resulüne öyle bir bağla bağlıyım ki ben, hiçbir şey beni İslam'dan döndüremez. Hey köylüler, uşaklar neredesiniz? Gelip yakalayın şu hayırsızı, çabuk. Evet, Musab kaçıp kendini zor kurtardı. Bu anne evine, baba evine son uğrayışıydı. Bu konuşma, mükaleme içerisinde bu sahnede kardeşlerini göremiyoruz. Musab'ın. Sadece annesiyle konuştuğunu görüyoruz. Kaynaklarımızda onlar geçmiyor. Ama Musab bin Umeyr kaçarken de aynı şeyi söyledi. Beni kimse tanımadığı halde Yesrib'de, yani Medine'de, onca insana mesajı ulaştırma fırsatı buldum. Onlar beni dinlediler. Benim annem beni dinlemedi. Anneme dinletemedim. Anneme dinletemedim. Anneme anlatamadım diye ağlaya ağlaya oradan uzaklaşır. Evet. Neticede evine varır. Hazırlıklarını yapar. Ondan sonra da bu arada hanımı Hazreti Hamle annesiyle görüşmediğini sorar. Olan biteni anlatır. Allah annene hidayet versin der. Allah annene hidayet versin. Hazreti Musab böyle başını iki yana sallar. Ümitsiz değildir ama anasının duruşu hiç de öyle değil. Neticede bu görüşmeler, konuşmalar, yapılanmalar sonuç verecek. Anne imanla şereflenmeyecek ama Musab'ın istikrarlı duruşu Mekke'de eski arkadaşlarına da ulaşacak ve onlara İslam'ın güzelliği hayat biçimi haline gelecek. Burada önemli gördüğüm için hikaye arasında sıkışmasın diye bölümün sonuna bıraktığım akabeden bir sahneyi de paylaşayım sizlerle. Aleyhisselam bu 75 kişiyle biat ettikten sonra şöyle buyurdu. Şimdi siz aranızdan 12 kişi seçiniz ki benim yanımda her hususta onlar kendi kabilelerinin temsilcileri olsunlar. Onları temsil ettikleri kabile fertlerinden bana karşı kefil ve sorumlu olsunlar. Ben de Müslümanlar üzerine kefil ve sorumluyum. Yani Hazreti Peygamber sen demedi. Aranızda 12 temsilci seçin buyurdu. Bu rakam beni oldum olası düşünmüştür. Rakamlara takılmayı sevmem de neden 12 rakamı diye ben çok düşünmüşümdür. Bunun bir cevabı yok. Sizin de aklınıza gelecektir. Bunun bir cevabı yok. Bir şeyler söylenebilir ama cevabı yoktur. Bu 12 kişi orada seçilecek. Hemen ayaküstü kendi aralarında bunu yapacaklar. Bazı siyaset bilimcileri işte İslam'ın devletleşme sürecinde bu 12 kişiyi, bu sistemi bir seçim olarak da değerlendirirler. Şimdi 75 kişiyi tek tek saymaya zaten bu mikrofonlar da bize verilen zaman yetmeyecek ama Bu 12 ismi izninizle şu notlarımdan okumak istiyorum size. Hazreti Esad bin Zürare. Evet, bu başından beri işin bir numarasıdır. Hazreti Sa'd bin Rebi'a. Hazreti Abdullah bin Revaha. Hazreti Rafi bin Malik. Hazreti Bera bin Ma'rur. Hazreti Abdullah bin Amr. Hazreti Ubade bin Samit. Hazreti Sa'd bin Ubade. Hazreti Münzir bin Amr. Hazreti Üseyd bin Hudayr. Hazreti Sa'd bin Hayseme. Hazreti Ebu Lübabe. Veya Hazreti Rıfa bin Abdülmünzir ya da Hazreti Ebul Hayseme. Bu son 12. kişide iki rivayet daha var. Şimdi bu isimler içerisinde size şu üç isim çok öne çıktı diye düşünüyorum. Hatırlıyorsunuz. Esad bin Zürare. Evet. Esad bin Zürare. Üseyd bin Hudayr. Sa'd bin Ubade. Bunlar hep öne çıkan isimler. Ama bunlar arasında Abdullah bin Revaha'yı tanıyorsunuz. Meşhurdur mesela. Evet, her bir sahabenin çok ayrı bir özelliği, güzelliği, yeri var. İşte bu 12 temsilci ile oluşan bu tabir yerinde ise Medine'nin artık devletleşme, sistemleşme süreci ve bunlarla Hazreti Musab'ın özel oturumu, Hazreti Musab da bunlar arasında sen demeden onlara bıraktı ve kabileler kendileri bu seçimi yaptılar ve bunlar içerisinde Esad bin Zürare yine hepsinin başı durumundadır. Yani öyle bir yapılanmaya giriyor yani burada. İşte yani bugüne biraz ben bunu benzeteyim. Kendi kabilesinin reisi Hazreti Esad. 6 Medineli ilk geldiler ya, başlarındaki reis Hazreti Esad. 12 Medineli gelmişti, başlarındaki reis Hazreti Esad. 75 geldiler, reis Hazreti Esad. Medine'deki bütün Müslümanların genel organizasyonu yapan Hazreti Esad. Sonra bu reise bağlı daha önce geçti diğer reisler. Bu neye benzedi bu? Ciddi bir şekilde oluşturulan teşkilatın tabir yerinde ise Genel Başkan Hazreti Esad. Şimdi neye benzedi bu? Biraz daha açayım. Teşkilat başkanları, şubelerin oluşması ve şube başkanları, alt birimler ve bunların sorumluları aynı birim tarafından oluşturuluyor. Her alt birim genel başkana karşı sorumlu. Yani ne oldu? Bir kabine oluştu. Teşkilat oluştu. Bu tabii ki daha ziyade siyaset bilimcilerin açması gereken bir sahnedir. Biz burayı atlayamadık. Çünkü neticede Müslüman olarak burada bize düşen vazifeler, görevler var. Bu vazifelerin, görevlerin iyi anlaşılması noktasında böyle bir tasnifinde burada işlenmesi gerektiğini düşündüğümüzden bunu işlemiş olduk. Evet efendim. Hazreti Musab bin Ümer'in 27. bölümüne burada noktayı koyarken inşallah ileride 28. bölümüyle beraber olma arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.